Ayrım 12. Maun suresi böyle buyurdu. Din maskeli zulme, Tanrı'nın vuruşu. Yaşar Nuri Öztürk. Sayfa 139. Şeytanın kullandığı en yıkıcı oyun, ümniye. Kur'an bize bildiriyor ki, şeytan insanları saptırmada temel araç olarak ümniyeyi kullanacaktır. Ümniyenin anlamlarından biri de ne dediğini anlamadan okumaktır. Şeytan insanı nasıl saptıracağını hem de Cenab-ı Hakk'ın huzurunda ifadeye koyarken şöyle konuşuyor. Yemin olsun onları mutlaka saptıracağım. Kuruntulara, hurafelere anlamını bilmeden okumaya iteceğim. Nisa 119. Şeytana yaptırılan bu konuşma, anlamını bilmeden okumanın bir şeytancılık, şeytana teslimiyet olduğunu göstermekte ve böyle bir teslimiyeti sapıklık olarak nitelemektedir. Anlamadan okumanın bir şeytancılık olduğunu biz, Kur'an açısından Şeytancılık adlı eserimizde genişçe açıkladık. Şeytancılığın en büyük silahlarından biri de ümniyedir. Kur'an bu kavramı kitap kavramına karşı bir olumsuzluğu ifade etmek için kullanmaktadır. Karşıtlık şöyle verilmektedir. Kitabı bilmezler, sadece emaneyi bilirler. Bakara 78. Ehli kitap dediğimiz Yahudi ve Hristiyanlarla Müslüman kitlelerin emanesinden şikayet edilmekte, sorunların bu emanelerin hiçbirisiyle çözülemeyeceği belirtilmektedir. Çözüm, kitap, bilgi ve eylem ile olacaktır. Nisa 123. Unutmayalım ki, şeytanın tarih içindeki en büyük saltanat dönemi olan Engizisyon devrinin temel özelliklerinden biri de, İncil'in halkın bildiği dillere tercümesinin yasaklanmasıdır. Yani Engizisyon, bizzat Kur'an'ın tanıklığıyla bir anlamadan okuma musibeti olarak da kayda geçirilmelidir. Kur'an'ın kitaba, yani bilgi, düşünce, aydınlık üçlüsüne karşıt gösterdiği emane bizim, hurafe, uydurma ve anlamadan okumak dediğimiz illetlerin ta kendisidir. Emane hakkında bilgiler veren ölümsüz dil ustası İsfahanlı Ragıp, Ölüm 502, Taksim 1108 şunu da söylüyor. Şeytan, peygamberlerin ümniyelerine bir şeyler karıştırır mealindeki ayet, Haç 52, bünyesinde kullanılan ümniye okuyuş demektir. Şuursuz ve dikkatsiz okumak bu tehlikeyi taşıdığındandır ki, Hazreti Peygamber'e Kur'an okuyuşunda aceleden kaçınması emredilmiştir. Bakınız Taha 114, Kıyame 16. Şeytanın insanı saptırışının esası, insanı ümniyeye sevk etmesidir. Şeytan tüm vaatlerinde ümniye kullanır. Yani insanı anlamını bilmeden sırf üfürük olsun diye okumaya ve aslı esası olmayan şeylere inanıp bel bağlamaya iter. Bakınız Nisa 120. Anlamadan okuyanların varacağı yer, okuduklarının üfürük aracı olmasıdır. Cennete gidişte din mensuplarının ürettikleri ve kendilerini öne çıkarmak için kullandıkları emane ile değil, üretilen değerlerle olacaktır. Bakınız Bakara 111. İnsanoğlunun yolunu vuran, başına bin türlü bela açan ümniyelerdir. İnsan bu ümniyelere aldanır, sapar ve iyi şeyler yapıyorum, sana batıp gider. Bu batışın en kahırlısı, insanın Allah ile aldatılmasıdır. Kur'an bu aldanışın altını özellikle çiziyor. Bakınız Fatır 5, Hadid 14. Bu gerçeği gösteren ayet, ümniyelerle ayağına çalı dolandırılan kitlelerin, Allah'ı paravan yapanlarca aldatılıp perişan edileceğini mucize bir biçimde gösteriyor. Kitap, bilgi, düşünce, aydınlık, kanıt yerine, anlamadan okuyup üfürme, asılsız gelenek ve kabullerin peşinden gitme, hurafelere saplanma gibi olumsuzluklara kucak açanlar, şeytanın vaatlerinden başka hiçbir şeyle ödüllendirilmeyeceklerdir. Böyle bir sonuçla karşılaşmamak için dini, imanı, hurafelerle bilim dışılıklardan temizlemek ve dinin tanrısal kaynağını her mümine anladığı dilde okutmak kaçınılmazdır. Bunu yapmayanlar kitabın yerine emaniye, uydurmaları, anlamsız üfürükleri, hurafeleri geçirerek, bunların işletilmesiyle saltanat sürenlere ve giderek şeytana teslim olurlar. İşte namazda gaflet bu türden olursa veyl ile itama sebep kabul edilebilir. Ümmiye'den kurtaran önder İmam-ı Azam. Sadece adını taşıyan fıkıh ekolünün değil, bütün mezhepler fıkhının en büyük üstadı sayılan İmam-ı Azam, bunları çok erken bir devirde tespit etmiş olacak ki, müminlerin Kur'an'ın tercümesiyle yani anladıkları dildeki okunuşuyla namaz kılabileceklerini hükme bağlamıştır. Onun dehası ve ihtişamı bu öncülüğünde de belirginleşmektedir. Biz bu konuyu ayrıntılarını ve kaynaklarını verdiğimiz ayrı bir eserde Ana Dilde İbadet Meselesi Yeni Boyut Yayınları İstanbul 2002 adlı eserimizde inceledik. İmam-ı Azam'ın adı geçiyor diye öteki mezhep imamlarının aksi bir görüşte olduklarını sanmayalım. Onların bu konudaki fetvaları İmam-ı Azam'ınkinden çok daha büyük kolaylıklar getirmektedir. Hanefi fıkhının görüşü Kur'an'ın tercümesiyle namaz. Kur'an'ın tercümesiyle namaza cevaz, herkesin ana diliyle ibadetine cevazın fıkıh diliyle ifadesidir. İnsanların ana dilleriyle ibadet yapmalarına insanlık tarihinde ilk cevaz veren düşünür İmam-ı Azam'dır. Büyük İmam anılan fetvasını ana dilde ibadet konusunda ünlü olmuş Duter'den yaklaşık 900 yıl önce vermiştir. Bu gerçeği dikkate alarak bütün insanlığın İmam-ı Azam'a şükran borcu olduğunu ifade etmemiz gerekir. Onun bu konudaki görüşü düşünülenden çok daha ileri boyuttadır ve şudur. Arap dilini bilen ve Kur'an'ı güzel bir telaffuzla okuyabilenler de dahil, namazda Fatiha'yı tercümesinden okuyan herkesin namazı geçerlidir. Büyük İmam'ın bu fetvası herhangi bir mazeret veya zaruret kaydına bağlanmamıştır. Mutlak ve genel bir fıkhi görüştür, bir genel fetvadır. İmam-ı Azam'ın bu fetvasına göre bir Müslüman, örneğin Arap asıllı olsa veya Arapçayı öğrenip güzelce okuyabilse dahi, Kur'an'ın çevirisiyle namaz kılabilir. Bunu yapabilmesi için kendisinden herhangi bir mazeret istenmez. Öyle ya, esas olan ne dediğini anlamak, yani Maun Beş'in sitemine muhatap olmamaktır. İmam-ı Azam, ölüm 150 taksim 767, görüşünün Hanefi fukahasınca ayrıntılanan gerekçesi şöyle özetlenebilir. Kur'an, kağıtlarda yazılmış ve bizim okuduğumuz lafızlar değildir. Esas Kur'an, o lafızların taşıdığı manadır ki, bir kelam-ı nefsi, Allah'ın zatı ile birlikte var olmaya devam eden söz olarak kalıptan kalıba dökülür. O kalıplar sonradan yaratılmış muhdes varlıklardır. Oysa ki esas Kur'an, mahluk olmayan bir manadır. Hiç kuşkusuz o, öncekilerin zübürlerinde de vardı. Şuara Suresi 42 buyurulması da bu gerçeği gösterir. O halde esası itibariyle mana olan Kur'an'ı Arapça lafız yerine başka lafızlardaki çevirisinden okumak mümkündür. İmam-ı Azam'ın bu görüşü onun kurduğu büyük ekolün sonraki temsilcileri tarafından da dile getirildi ve savunuldu. Uzun bir liste verilebilir. Biz çok önemli birkaç ismi vereceğiz. Ünlü müfessir Fakih el-Cassas bunlardan biridir. Ebu Bekir el-Razi el-Cassas, bölüm 370 taksim 980, bir fıkhi tefsir olan Ahkam-ı Kur'an'ında İmam-ı Azam'ın görüşünü ele alır ve savunur. Kur'an'ın esası itibariyle lafız değil anlam olduğu fikrini daha da ileri götüren mütekellim, ilmi kelam bilgini ve fakih din büyükleri vardır. Bu büyüklerin anıt isimlerinden biri de 415 Taksim 1024'te ölen Kadı Abdülcabbar'dır. İslam düşünce tarihinin aşılmamış eserlerinden biri kabul edilen El Munis'inde şu başlığı atabilmiştir. Kur'an'a inanmanın onun anlamını bilmeden önce olması gerektiğini söyleyenlerin sözlerinin batıl olduğuna ilişkin fasıl. Kadı Abdülcebbar bu fasılda özetle şu yolda konuşmaktadır. Bu fikirde olanların sözlerinin temelsizliği, fesadı açıktır. Eğer onların sözleri doğru olsa, Kur'an muhatapları olan Araplara Arap diliyle indirilmezdi. Öyle ya, eğer mana önemli değilse, lafzın delalet etmesi gereken bir anlam amaç edinilmemişse, vahyedilen söz ha Arapça olmuş ha başka bir dilde ne fark eder? Oysa ki Kur'an, anlam düşünülsün diye Arapça indirildiğine vurgu yapmaktadır. Manayı dikkate almaksızın lafızları en güzel biçimde de okusanız, okumak abes olmaktan öteye gidemez. Hazreti Peygamber ifade etmiş ve inanmıştır ki, Kur'an anlam ifade eder, onun anlamları vardır. Bir adam Hazreti Peygamber'i kabul edip de, onun bu fikrini dikkate almaz ise inkara yaklaşmış demektir. Birçok Kur'an ayeti bu kitabın bir anlamı olduğunu, o anlam dikkate alınmadığında onun helal ve haramı gösterme niteliğinin hiçbir işe yaramayacağını göstermektedir. Eğer anlam esas olmazsa Kur'an'ın mucizeliğinden söz etmenin de bir isabeti kalmaz. Çünkü mucize, kelam oluşun temelinde fesahat vardır. Ve bir kelam sadece lafızlarının cazipliği ile değil, aynı zamanda anlamının ihtişamıyla fasih olur. Kadı Abdülcabbar, El-Muni, İcazül Kur'an, 356-357. Bedai Sanayi yazarı Alaaddin Kasani, ölüm 587 Taksim 1191'de çeviri ile ibadeti savunan anıt Hanefi fakihlerinden biridir. Hidaye yazarı El Merganani, ölüm 593 Taksim 1196'de aynı görüştedir. Bakınız El Hidaye İftihâhus Salat bölümü. Ehl-i sünnet inancının esaslarını kaleme alan imamlardan biri olan müfessir, fakih ve kelamcı Abdullah bin Ahmet en-Nesefi, ölüm 701, Taksim 1301, tefsiri Medarekü't Tenzil'de, Şuara suresi 196. ayeti açıklarken şu yolda konuşmaktadır. Bu ayet şu iki hususa delil olur. 1- Kur'an, Arapça dışında bir dile tercüme edildiğinde, o tercümede aynen Kur'an'dır. 2. Kur'an'ın, örneğin Farsça çevirisi ile namaz kılmak caizdir. Hanefi fıkhının muhaddis fakihlerinden biri olan Zeyla'i, ölüm 743, Taksim 1343, aynı görüşü, aynı gerekçelerle tekrar eder ve ekler. Eski suhuflar, vahyi metinler, Arapça olmadığına göre Kur'an'ın Arapça metinden okunması şart değildir. Bakınız Zeyla'yı Tebiyenul Hakak 1 Taksim 110-111. Adlarını sıraladığımız Hanefi fakihlerin tercüme Kur'an ile namaza cevaz veren görüşlerinin gerekçeli bir açıklamasını Hanefi ekolün anıt bilginlerinden biri olan Kasani'nin Bedai Sanayi adlı eserinden kısmen özetleyerek vereceğiz. Biz Hanefilere göre namazda farz olan kıraat, Kur'an okuma, Kur'an'dan herhangi bir şey okumaktır. Özellikle Fatiha'nın okunması ise farz değil, vaciptir. Hasan el Basri'ye göre kılınan namazın bir tek rekatında Fatiha okumak farzı yerine getirmeye yeter. Hasan el Basri'nin hareket noktası Müzzemmil suresi 20. ayetteki Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun cümlesidir. Hasan'a göre bir işin yapılmasına ilişkin emir, o işin tekrarını gerektirmez. Bir musalli, namaz kılan, Fatiha'yı kıldığı namazın herhangi bir rekatında bir kez okursa kıraat emri yerine gelmiş olur. Okunacak miktara gelince bu konuda Ebu Hanife'den 3 görüş nakledilmiştir. 1. Kısa veya uzun bir ayet okumak, farzı yerine getirmek için yeterlidir. Zahirur rivayedeki yani Hanefi fıkhının 6 ana kaynağındaki esas mezhep görüşü budur. 2. Ayet şartı yoktur. Kıraat niyetiyle bir kelime okumak bile yeter. Hanefilerin bu görüşüne göre namaz kılan biri Kur'an'da geçen herhangi bir kelimeyi kıraat niyetiyle telaffuz etse, mesela Yasin veya Nun dese namazı geçerlidir. 3. Kıraat sözünün geleneksel anlamına uygun bir miktar okumaktır ki, bu da uzun bir ayet veya kısa 3 ayettir. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin ısrarlı olduğu görüş birinci görüştür. Kıraatin geçerli olmasına gelince İmam-ı Azam'a göre kıraat Arapça ile geçerli olabileceği gibi Farsça ile de yani Kur'an'ın tercümesiyle de geçerli olur. Kıraat sahibi ister Arapçayı güzelce bilsin ister hiç bilmesin fark etmez. Tercüme ile de kılabilir. İmam-ı Azam'ın iki büyük öğrencisi İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre eğer kişi Arapçayı iyi biliyorsa tercümeden okuması geçerli olmaz. Arapçayı iyi bilmiyorsa tercümeden okuması geçerli olur. İmam Şafii Ölüm 204 Taksim 820 şöyle düşünmektedir. Arapçayı iyi bilsin veya bilmesin, namazda Kur'an'ın çevirisini okuyamaz. Şafii'nin bu durumda önerdiği çözüm şudur. Eğer Arapçayı iyi bilmiyorsa, kıraat yerine Allah'ı tesbih eder, Allah'ı yüceltici sözler söyler, tehlil eder, La ilahe illallah der ama tercüme Kur'an'dan okuyamaz. Ebu Hanife bu noktada şöyle düşünmektedir. Namazda Kur'an okumaktan maksat, Allah'ın kelamına yani onun zatıyla birlikte olan söz söyleme gücüne kelam-ı nefsi, kelam-ı kadim, delalet eden sözleri okumaktır. Bunlar ibret, öğüt, teşvik, sakındırma, övgü ve yüceltme ifade eden sözlerdir. Arapça olmaları esas alınacak lafızlar değil. Lafızlar şöyle veya böyle olabilir. Nitekim Kur'an'da şöyle denmektedir. O Kur'an önceki nesillerin kitaplarında da vardır. Şuara 196. Yine Kur'an'da şöyle deniyor. Bu Kur'an önceki sayfalarda da elbette ki vardı. İbrahim'in, Musa'nın sayfalarında. Âlâ 18-19. O eski sayfalardaki tanrısal kelam Arapça lafızlar halinde değildi. Kur'an'da kümelenen anlamlar halindeydi. Kur'an Arapça indirilmiştir tezini ele alırsak buna cevap olarak iki şey söyleyeceğiz. 1. Arapça lafızların Kur'an oluşu, onun dışındakilerin Kur'an oluşuna engel değildir. Kur'an'ın Arapça indirildiğini bildiren ayetlerde böyle bir engelden söz edilmemektedir. Arapça lafızlara Kur'an dendi çünkü onlar Kur'an olana delalet etmekteler. O lafızlar kelamın hakikatine sıfat durumundalar. Biz Kur'an mahluk değildir derken işte bu sıfatı kastederiz. Arapça yazılımları değil. Manaya yani kelamın hakikatine delalet Farsça tercümede de vardır. Farsça çevirinin de Kur'an diye anılabileceğine şu ayet kanıttır. Eğer biz onu Arapça olmayan bir Kur'an yapmış olsaydık, elbette şöyle diyeceklerdi. Ayetleri ayrıntılı kılınmalı değil miydi? Fussilet 44. Bu ayetle bildiriliyor ki, eğer Allah Kur'an'ı Arapça dışında bir dille ifadelendirseydi, o yine Kur'an olacaktı. İmameyne, Ebu Yusuf ve Muhammed'e göre, Arapça okuyamayan Farsça çeviriyi okuyabilir. Anlaşılan o ki, işin doğrusu İmam-ı Azam'ın görüşüdür. Yani Arapça bilenler de dahil, herkes Kur'an'ın çevirileri ile namaz kılabilir. İmamey şunu da söylüyorlar. Arapça lafızlarda belirginleşen icaz, edebi mucize, Farsça veya bir başka dilde çeviride vücut bulmaz. Güzel ama unutulmasın ki İmam-ı Azam namazda okunacak niyazların icaz taşıması gerektiğini kabul etmemektedir. Esas yükümlülük Kur'an'dan bir şey okumak teklifidir. İcaz taşıyan kelam okuma teklifi değil. Bunun içindir ki İmam-ı Azam kısa bir ayetin ki 3 ayetten azında icaz tecelli etmez, okunmasını bile yeterli görmektedir. Tüm bu görüşler dikkate alındığında da şöyle söylenebilir. Musalli, namaz kılan, Tevrat, İncil veya Zebur'dan bir parça okursa, eğer o parça tahrif edilmemiş bir parça ise, Ebu Hanife'ye göre namazı geçerlidir. Tahrif edilmemiş olmanın ölçüsü açıktır ki içerik bakımından Kur'an'a uygunluk olacaktır. Ezanı Farsça çeviriden okusa ne olur? Denmiştir ki kıraatla ilgili ihtilaflar ezan içinde geçerlidir. Şöyle diyenler de olmuştur. Ezanın çevirisinin okunmayacağında ittifak vardır. Çünkü Arapça dışında bir dille okunursa ilam, duyuru amacı gerçekleşmez. Eğer duyuru gerçekleşiyorsa ezanın tercümesini okumakta da bir sakınca yoktur. Kasani Bedai Sanayi 1/516-532. Sırf pekiştirmek için bir ekleme yapalım. İmam-ı Azam'ın tercüme Kur'an yerine Farsça tercüme tabirini kullandığını görüyoruz. Bunun garipsenecek bir yanı yoktur. Çünkü o devirde Müslümanlar arasında yabancı dil olarak sadece Farsça söz konusuydu. Asli dil sayılan Arapça dışında konuşulan tek dil Farsça idi. Onun içindir ki tercüme Kur'an veya Kur'an'ın tercümesi dendiğinde bunun anlamı Farsça tercümeydi. Önemli olan ilkedir. Bugün Farsçanın yerine onlarca yabancı dil konabilir ve konmaktadır. 12. ayrımın sonu. Sayfa 148.